Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Siyaset adamı bir sonraki seçimleri, devlet adamı bir sonraki nesilleri düşünür. Evet, bu sözleri dile getiren bir eğitim aşığı Hasan Ali Yücel. Köy enstitülerinin kurucusu, üniversitelerin özellik kazanmasının mimarı ve dünya klasiklerinin dilimize çevrilmesinin öncüsü. Hasan Ali Yücel, 17 Aralık 1897'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından posta nazırı Göreleli Hasan Efendi'nin, anne tarafındansa Japon sularında batan Ertuğrul Fırkateyni süvarisi Deniz Albay Ali Bey'in torunudur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Neyiri Hanım'dır. Eğitim yaşamını sırasıyla Mektebi Osmani, Vefa İdadisi, Cağaloğlu Yüksek Öğretmen Okullarında sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi ve 1922'de öğretmenliğe başladı. 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin bugünkü adıyla Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla Hasan Ali Yücel Etimoloji Kolu Başkanlığı'na getirildi. 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Milletvekili olarak meclise girdi ve ard arda 4 dönem milletvekilliği yaptı. 28 Aralık 1938'de Hasan Ali Yücel, 2. Celal Bayar hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Üniversite reformu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin kurulması, Yüksek Mühendis Okulu'nun İTÜ'ye dönüştürülmesi ve Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulması, köy enstitülerinin kurulması, dünya klasiklerinin Türkçe'ye tercüme edilmesi ve ilk resmi ve telifli Türkçe ansiklopedi olan İnönü Ansiklopedisi'nin ön çalışmaları hep onun bakanlığı döneminde gerçekleşti. Devlet Konservatuvarı'nın kurulması, Türkiye'nin UNESCO'ya girişi onun çabaları sonucunda olmuştur. 4 yıllık çabaları sonucunda 25 Haziran 1946'da üniversiteler yasası çıkartılır. Bu yasayla yüksek öğretim kurumlarının bakanlıkla olan sıkı bağı önemli ölçüde gevşetilmiş, mevcut kuruluşlar yapısal bir bütünlüğe kavuşturulmuş, böylece üniversiteye organik bir karakter kazandırılmıştır. Moderniteyi iyi kavramış, Türkiye'nin içinde bulunduğu cahillikten ve yoksulluktan kurtulması için yapılması gerekeni iyi tespit etmiştir. Eğitim denen şeyin düşünceyi tek tip haline getirmek değil, kişiye merak etmek, düşünmek, sorgulamak, eleştirel bakmak gibi hasletlerin öğretilmesi olduğunu görmüş ve bunu uygulamayla birleştirip iyi işleyen bir sistem haline getirmiştir. Hasan Ali Yücel, şair Can Yücel'in babasıdır. Can Yücel'in babası için yazdığı "Hayatta ben en çok babamı sevdim" adlı şiiri de en bilinen eserler arasındadır.
Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yardan bitme bir çocuk, çapır bacaklarıyla hadi üstü, hadi üstü. Nasıl koşar sağdırdan demin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semtin Geldi mi de gidici. Hep en aceli. Çağ en güzel gözü, marif müfettiş. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim müfettiş. Sevinçten uçardım, hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'a. Bir helallaşmak ister elbet dini oğlum ben. Divo gel, başardım bu aç oyunu. Oh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. En son tepkisine çıkana değil, koştururken ardından uçmaktaki derin, daha başka tür aşk var, geniş sevdalar için. Açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Dünya edebiyatı klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesindeki gayretini çeviri hakkındaki şu ön sözünde açıklar. Hümanizm ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları içinde en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi, zeka ve anlama kudretini o eserler nispetinde artırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. İşte tercüme faaliyetini biz ehemmiyetli ve medeniyet davamız için müessir bellemekteyiz. Zekasının her cephesini bu türlü eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi olan edebiyat, bütün kütlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet ittisali, zamanda ve mekanda bütün hudutları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüphanesi bu yönden zenginse, o millet, medeniyet aleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde demektir. Bu itibarla tercüme hareketini sistemli ve dikkatli bir surette idare etmek, Türk irfanının en önemli bir cephesini kuvvetlendirmek, onun gelişmesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk münevverlerine şükranla duyguluyum. Onların hizmetleriyle 5 sene içinde hiç değilse devlet eliyle 100 ciltlik, hususi teşebbüslerin gayreti ve gene devletin yardımı ile onun 4-5 misli fazla olmak üzere zengin bir tercüme kütüphanemiz olacaktır. Bilhassa Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük faydayı düşünüp de şimdiden tercüme faaliyetlerine yakın ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okuru için mümkün olmayacaktır. Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden 14 yıl gibi bir zaman geçmişti. Fakat okuma yazma oranı hala bir hayli düşüktü. Dönemin 16 milyon nüfuslu Türkiye'sinde okur yazar sayısı 2,5 milyon civarındaydı. cehalet ve yoksulluğu aşmak için eğitim gerekliydi. Nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu. Dolayısıyla bu kitleye ulaşıp geliştirebilmek için bir girişim gerekiyordu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Mustafa Kemal'e ellerinde kalifiye eğiticinin olmadığını söyledi. Mustafa Kemal, orduda çavuş ve onbaşı olarak askerlik yapmış, okuma yazma bilen kişilerin bu süreçte eğitici olacağına karar verdi. Bu şartları taşıyan 85 kişi köylerinden çağrılıp Eskişehir çiftelere getirildiler. Bu 85 kişi 6 ay kurs görecek ve köylerine dönüp çocuklara temel eğitim vereceklerdi. Bu eğitmen projesinden bir yıl sonra çavuşlarla bu işin yürümeyeceği anlaşıldı. Sonrasında köylere öğretmen yetiştirmek üzere özel bir okul kurulmasına karar verildi. İlk eğitmen kursunun açıldığı çifteler bu okul için merkez kabul edildi. İlk 40 öğrenci böyle bir ortamda okullarına geldiler. ...1937 yılıydı. 40 kişiydiler. Hepsi yoksul köylü çocuklarıydı. Aralarında hiç kız yoktu. Eskişehir'e kimi ana babasıyla, kimi yalnız geldi. İlkokulu bitirdikten sonra çiftelere öğretmen okulu açılıyor diye duymuş, babalarının zorlukla topladığı 30 lirayı kayıt için verip soluğu Eskişehir'de almışlardı. 5 yıl orada okuyacak, öğrenecek ve köylerine öğretmen olarak döneceklerdi. Hızla büyüyecek bir ordunun eğitim neferleri olduğundan haberleri bile yoktu. İnönü Cumhurbaşkanı seçilince kabineyi Celal Bayar kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'na Hasan Ali Yücel'i getirdi. Yücel görevi esnasında birçok reforma imza attı. Ama onu asıl ölümsüzlüğe getirecek icraat köy enstitüleriydi. Yücel göreve geldiğinde sunduğu projeyle Cumhuriyet'in en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Bir yasa tasarısı hazırlatarak ülkeyi tarım koşullarına göre her biri 3-4 ili kapsayan 21 bölgeye ayırdı. Bu 21 bölgenin en uygun yerlerine birer köy enstitüsü kurulacaktı. Enstitüler şehirden uzakta olacak ama mümkünse tren istasyonlarına yakın bir yerde olacaktı. Bu enstitülerde köyün kalkınması için öğretmenler yetiştirilecekti. Bu öğretmenler sadece okuma yazma öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda köylüye modern tarım tekniklerinden marangozluğa, klasik müzikten edebiyata birçok dalda eğitim verecekti. Amaç, yerel çapta öncü aydınlar yetiştirmekti. Bu öğretmenler köylerin kalkınmasında birer lokomotif olmalıydılar.
Adadır kız sesine, korkanma sana.
Hasan Ali Yücel bu işteki yol arkadaşını belirlemişti. İsmail Hakkı Tonguç. Sonraki iş enstitülerin yerlerinin belirlenmesiydi. Tonguç yurdun çeşitli bölgelerine yaptığı gezilerle durumu saptadı. Enstitülerin yerleri belirlendi ve 1940 baharında yasa meclise geldi. Enstitülerin kurulmasına muhalif olan bir kesim vardı. Bu kesim, şehirle köyler arasında zaten var olan uçurumun daha da derinleşeceğini savunuyordu. Yücel ise asıl amacın bu ayrımı ortadan kaldırmak olduğunu söylemişti. Çıkarılan yasayla daha önce kurulan 4 öğretmen okulu enstitüye dönüştürüldü. Bu okullara 17 yeni okulun daha eklenmesi kararlaştırıldı. 1940 yılında 10 okul daha açıldı. Bundan sonra açılan 7 enstitü ise diğer enstitülerin yardımlarıyla yapılacaktı. Bu okullardan mezun olanlar atanacakları köylerde 20 lira gibi küçük bir aylık karşılığı 20 yıl zorunlu hizmet yapacaklardı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü diğer enstitüler içinde en önemli olanıydı. Ankara'ya yakın olduğu için hem siyasiler hem de ülkeye gelen yabancı ziyaretçiler için uğrama noktası olacaktı. Enstitülerde eğitimler başlamıştı. Sabahları serbest okumayla başlıyorlardı güne. Her okulun büyükçe bir kütüphanesi vardı. Hasan Ali Yücel'in çevirisini yaptırdığı klasikler bu kütüphanelerde bulunabiliyordu. Her öğrenci bir yıl içinde 25 klasik eseri okumak zorundaydı. Serbest okuma derslerinde isteyen öğrencilere mandolin, keman, akordeon ve bağlama dersleri de veriliyordu. Hatta bağlama dersini zaman zaman enstitüleri tek tek gezen Aşık Veysel veriyordu. Okuma saatinin ardından eğitim başlıyordu. Eğitimin yarısı normal orta eğitim derslerinden oluşuyordu. Ancak enstitülerin özelliği bununla yetinilmemesi, aynı oranda iş eğitimine de önem verilmesiydi. Kalan sürenin bir kısmında tarım dersleri veriliyordu. Tarım saati geldiğinde öğrenciler kazma ve kürekleri sırtlanıp ziraat marşı eşliğinde enstitünün tarlalarına gidip modern zirai tekniklerini öğreniyorlardı. Sonrasında kendi mahsulleri okuldaki sofralarına geliyordu. Derslerin kalan kısmı ise teknik derslerdi. Erkek öğrenciler demircilik, marangozluk, kızlarsa el işi ya da yemek iş kollarından birini seçiyor ve o konuda eğitim görüyorlardı. Enstitülerin denetimi İsmail Hakkı Tonguç tarafından yapılıyordu. Tüm enstitüleri tek tek dolaşıp sıkıntılarla bizzat ilgileniyordu. Zaman geçtikçe köy enstitüleri çeşitli nedenlerle eleştirilmeye başladı. En yaygın eleştirilerden biri ise kızlarla erkeklerin birlikte eğitim yapmalarıydı. Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin aynı kampüs içinde kalmaları söylentilere yol açmıştı. Köy kızlarının kaderini değiştirebilmek için seferber olan enstitü müdürleri kız çocuğu ailelerinin direnciyle karşılaşıyorlardı. Eleştiriler bu kadarla kalmadı. Enstitülerin yeterince milliyetçi olmadığı eleştirisi geldi. Nazizmin Avrupa'yı kasıp kavurduğu bu yıllarda eleştiri Talim Terbiye Kurulu üyesi Halil Fikret Kanat'tan geldi. Eleştirilerin devamı da enstitülere komünizmin hakim olduğu çıkışıydı. 1942 yılında köy enstitüleri ilk mezunlarını verdi. Bu 103 öğrenci Türkiye'nin en büyük eğitim hamlesinin meyveleri olarak Yüksek Köy Enstitüsü'ne gönderildiler. Sadece köylü çocuklarının gideceği Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü bir anlamda Türkiye'nin ilk köy üniversitesi olacaktı. Ve böylece köylüye gerçek anlamda milletin efendisi olma kapısını açacaktı. Hasan Oğlan'ın asıl şöhreti sanat eğitimi üzerineydi. Öğrencilere resim, müzik, heykeltıraşlık ve tiyatro eğitimi veriliyordu. Her öğrenci bir enstrüman çalmayı bilmek zorundaydı. Müzik derslerini veren hocalar arasında Ruhi Su vardı. Fransızcayı Vedat Günyol'dan, tiyatroyu Mahir Canova'dan öğreniyorlardı. Öyle ki enstitünün yanı başında amfiteyatro bile yapılmıştı. Köy çocukları Gogol, Molière, Shakespeare, Çehov oynuyor, köylülerse izliyorlardı. Cumhurbaşkanı İnönü, enstitülerin sayısının 20'den 60'a çıkarılmasını istiyordu. 60 enstitü demek, 200 bin yetişmiş tarımcı demekti. Köylülerin direnci ve CHP içinde oluşan enstitüye karşı muhalefetten dolayı köy enstitüleri istenilen sayıya ulaşamadı. 1945 yılında köy enstitüleri giderek artan sayıda mezun vermeye başladı. O yıl 5 yıllık eğitimini tamamlayan 1893 öğretmen köylerine gittiler. Türkiye'yi aydınlığa kavuşturması beklenen eğitim devriminin ilk ışıkları yanmaya başlamıştı. Sonun başlangıcı da aynı yıl yaşandı. Şubat 1945'te Hasan Oğlan'a gelen devlet tiyatrolarının kurucusu Karl Ebert'e tercüman olarak yanında bulunan Sabahattin Ali, cadı kazanının kaynamasına sebep oldu. Sabahattin Ali, ilerici fikirleri sebebiyle mahkum olup sonra da afla sarılıverilmiş bir solcuydu. Böyle birinin okula gelip öğrencilerle konuşması son derece güçlü bir rahatsızlık uyandırdı. Enstitü içindeki sağ-sol kutuplaşması böylece su yüzüne çıktı. Zaten bir süredir enstitüler hakkında yapılan komünistlik dedikoduları iyice ayyuka çıkmıştı. Ve bazı öğrenciler polis takibindeydi. Enstitüleri saran gerginlik İnönü'ye kadar ulaşmıştı. Mesele nihayet meclis gündemine kadar geldi. Enstitülere karşı gerek parti içinden gerekse köylerin önde gelenlerinden güçlü muhalefet yapıldı. Bu gelişmeler sonucunda 1950'den sonra işlevini kaybeden köy enstitüleri 1954'te tamamen kapatıldı.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.